Ayrım 26, eşya hukuku, sayfa 318. Kanaatimizce hukukumuzda böyle bir deyime gerek yoktur. Dolayısıyla temsil adı verilen, vekilin kendi adına ve vekalet veren hesabına taşınmaz kazandığı hal için vekalet sözleşmesi hükümlerini Borçlar Kanunu madde 392-393 uygulamak gerekir. Fakat bu hükümlerin uygulanmasının sonuçları Yargıtay'ın iki içtihatı birleştirme kararında birbirine zıt şekilde mütalaa edilmiştir. Şöyle ki 5.2.1947 tarih ve 6 sayılı içtihatı birleştirme kararında bir vekilin vekalet veren adına satın alacağı taşınmazı kendi adına satın almış ve tapuya tescil ettirmiş olması halinde mülkiyetin vekalet verene ait olacağı ve mülkiyete sahip bulunan vekalet verenin kendi adına tescili yaptırmak için sadece bir kaydın düzeltilmesi davası açmasının yeterli bulunduğu kabul edilmiştir. Buna karşılık 7.10.1953 tarih ve 8 Taksim 7 sayılı içtihatı birleştirme kararı vekalet akdi vekilin üçüncü şahıs ile yaptığı bey alım satım akdi neticesinde iktisap eylediği gayrimenkul mülkiyetinin müvekkile naklonulması için Medeni Kanun'un 642. Yeni Medeni Kanun'da madde 716 maddesinin derpiş ettiği mahiyette davalıyı tescile icbara salih bir akit telakki olunamaz demek suretiyle birinci karardaki görüşün tam zıttı bir sonucu benimsemiştir. Kanaatimizce ne birinci ne de ikinci karardaki görüşte isabet vardır. Tescil vekil adına yapıldığı halde mülkiyeti vekalet verenin kazandığını bildiren birinci kararın kanunda öngörülmemiş bir tescilsiz kazanmanın varlığını kabul etmesi Medeni Kanun hükümleriyle bağdaşamaz. Vekalet sözleşmesinin vekili vekalet verene karşı taşınmaz mülkiyetini devir borcu altına sokmaya uygun bir sözleşme olmadığını kabul eden ikinci karardaki görüş ise dayanaksızdır. Mülkiyeti devir borcu vekalet sözleşmeden de doğabilir. Borçlar Kanunu madde 392-393. Fakat bunun için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. 1. Vekalet sözleşmesi geçerli olmalıdır. 2. Vekil bu sıfatla davranmış olmalı. Yani taşınmazı kendi adına fakat vekalet veren hesabına kazanmış olmalıdır. Böylece bu iki şarttan biri eksik ise vekalet geçerli değilse veya vekil taşınmazı kendi adına ve hesabına kazanmışsa bu takdirde Borçlar Kanunu madde 392 ve 393 uygulanmaz. 1953 tarihli içtihatı birleştirme kararı ancak bu anlamda yorumlandığı oranda kabul edilebilir. Şayet namı müstear durumu bir inançlı temlikin bir muvazzalı işlem arkasında gizlenmesi şeklinde ortaya çıkarsa bu takdirde muvazzal ve inançlı işlem hükümleri uygulanmak gerekir. Örnek olarak A bir taşınmazın mülkiyetini gerçekte B'ye devretmek istemekte. Fakat B'nin adının gizli kalması arzu edildiği için A, C ile yaptığı bir satış sözleşmesi ile mülkiyeti C'ye devretmekte ve C bu satış arkasında gizlenen bir anlaşma ile taşınmazın mülkiyetini B'ye devretmeyi taahhüt etmektedir. Bu durumda görünüşteki satış muvazalı olduğundan, inançlı işlem ise resmi şekilde yapılmadığından hükümsüz sayılmak gerekir. 7.10.1953 tarihli içtihatı birleştirme kararında varılan bir sonuç da budur. Muvazaa ile gizlenen inançlı temlik durumu ile dolayısıyla temsilin farkı şuradadır. Dolayısıyla temsilde satıcı gerçekte malı vekile satmakta ve onu malik kılmak istemektedir. Aralarında gizlenmiş bir işlem yoktur. Satış sözleşmesinde taraflar yaptıkları işlemin bütün sonuçlarını arzu etmektedirler. Vekilin taşınmazı başkası hesabına alması satıcıyı ilgilendirmemektedir. Halbuki muvazaa ile gizlenen inançlı temlikte Satıcı taşınmazını gerçekte gizli kalan kişiye satmakta ve mülkiyeti ona devretmek istemekte. Fakat alıcının adını gizlemek için işlemi aracı kişiyle yapmakta ve mülkiyeti bu kişi adına tescil ettirmektedir. Şayet inançlı temlik bir muazza ile gizlenmiş değilse, örneğin A ile B arasında B'nin C'den aldığı taşınmazı bir süre idare ettikten sonra A'ya devredeceği hususunda bir anlaşma yapılmışsa, bu durumda ortada bir muazza bulunmadığı için inanç anlaşmasına dayanılarak mülkiyetin geçirilmesi talep edilebilir. Kıyas yolu ile uygulanması gereken hüküm Borçlar Kanunu madde 392 Taksim 1'dir. F. Taşınmaz satış vaadi. Çift A niteliği. Taşınmaz satış vaadi, bir tarafa veya iki tarafa bir taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını istemek hakkı sağlayan bir ön sözleşmedir. İsviçre ve Türk doktrin ve içtihatında hakim olan görüş, satış vaadinin bir ön sözleşme olduğu yolundadır. Bazı yazarların satış vaadi ile satış arasında bir fark bulunmadığı hususunda ileri sürdükleri fikirlerde isabet yoktur. Çift B şekli. Taşınmaz satış vaadinin Borçlar Kanunu madde 22 fıkra 2 uyarınca taşınmaz alım satımına ait şekle tabi olması, yani satış vaadinin de tapu sicili memurlarınca düzenlenecek resmi senetle yapılması gerekirdi. Fakat yürürlükten kalkan 14.1.1942 tarih ve 4166 sayılı kanunla değiştirilen noterlik kanununun 44. maddesinin B bendine ve şimdiki 18.1.1972 tarih ve 1512 sayılı yeni noterlik kanununun 60. maddesinin 3. bendine göre taşınmaz satış vaatlerine ait resmi senetleri düzenleme yetkisi noterlere tanınmıştır. Bununla birlikte tapu sicil memurlarının bu konudaki yetkilerinin devam ettiği savunulmaktadır. Böylece tapu memurları hem satışa hem de satış vaadine ait resmi senetleri düzenleme yetkisine sahip iken, noterler sadece satış vaadine ait resmi senetleri düzenleme yetkisine sahiptirler. Noterler tarafından taşınmaz satışı olarak düzenlenen resmi senetler bu sözleşme yönünden hükümsüzdürler. Fakat sözü geçen sözleşmelerin, tarafların idaresinin yorumu veya tahvil yolu ile satış vaadi olarak geçerli sayılması mümkündür. Bu imkan Yargıtay tarafından da kabul edilmiştir. Satış vaadi senedinin noterlikçe re'sen düzenleme biçiminde düzenlenmesi gerekir. Tarafların yalnızca imzalarının noterlikçe onaylandığı senetler geçerli değildir. Geçersizlik bir davada iddia veya savunma olarak ileri sürülebilir. Fakat yarar bulunmadığı için tespit davası konusu olamaz. İfa edilmiş bir satış vaadinin geçersizliğinin ileri sürülmesi, hakkın kötüye kullanılması sayılabilir. Bu hususta Yargıtay özellikle kat mülkiyetine tabi olan bina inşası ile ilgili sözleşmelerde bu sonuca varmaktadır. Çift C hükmü, geçerli satış vaadi kararlaştırılan hükümlere göre bir tarafa veya her iki tarafa satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı verir. Satış vaadinin alım hakkı sağlayan alım anlaşmasından farkı da bu noktadadır. Alım anlaşması hak sahibine tek taraflı beyanla satış ilişkisini kurma yetkisi verirken, satış vaadi sadece satış sözleşmesinin yapılması için karşı tarafı borç altına sokma yetkisini sağlar. Alım hakkı kullanılınca muhatap taşınmazın mülkiyetini devir borcu altına girdiği halde, satış vaadinde tanınan hak kullanılınca muhatap için satış sözleşmesi yapma borcu doğar. Kanaatimizce satış vaadinde satışı isteme hususunda tanınan hak da bir yenilik doğuran haktır. Satma veya satın alma borcu satış vaadi ile değil, bu ön sözleşmede tanınan hakkın kullanılması ile doğar. Uygulamada satış vaadine borçlanılan bir paranın güvencesini teşkil etmek üzere teminat akdi olarak da başvurulduğu görülmektedir. Bu durumda borç alınan para satış bedelini teşkil etmekte ve satıcı bu bedeli belirli vadede geri verirse satış vaadinin hükmünün sona ereceği kabul edilmektedir. Yargıtay bu husustaki sözleşmeleri muazza olarak nitelendirmiş ve bu sebeple geçersiz saymıştır. Halbuki kanaatimizce yapılan sözleşme tarafların gerçek arzularını yansıttığı için muazzadan söz edilemez. Eğer aradaki farkın ödeneceğine ilişkin anlaşma yoksa Ancak Lex Commissoria yasağına aykırılıktan Medeni Kanun maddesi 873 fıkra 2 söz edilebilir. Çifte tapuya şerh verilmesi. Satış vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkanı Medeni Kanun madde 1009'da öngörüldüğü gibi 6.1.1954 tarih ve 6.217 sayılı kanunla Tapu Kanunu'nun 26. maddesinde yapılan değişiklikle satış vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkanı kabul edilmiştir. Tapu Kanunu'nun 26. maddesine eklenen 5. fıkraya göre Noterlik Kanunu'nun 44. maddesinin B bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. Kanun, şerhin yapılması için ayrıca bir şerh anlaşması aramamıştır. Kanunun açık hükmüne rağmen bazı yazarlar satış vaadinin şerhi içinde şerh anlaşması aramaktadırlar. Kanunun çözüm tarzı uygun değildir, fakat mevcut hüküm yok farz edilemez. Satış vaadinin sağladığı satın alma hakkının şerhi, bu hakkın sonraki maliklere karşı da kullanılabilmesi imkanını sağladığı gibi kişisel hakların şerhindeki muzdam etkiyi de sağlar. Şerhin etkisi 5 yıldır. Şerhten itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa şerh tapu memuru tarafından re'sen terkin edilir. Yargıtay şerh olmamasına rağmen satış vaadini bildiği halde taşınmazı satın alana karşı tescil davası açılabileceğini kabul eden bir içtihat geliştirmiştir. Çift E, borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları. Satış vaadinden doğan hakkın kullanılması ile satış sözleşmesini yapma borcu doğunca taşınmaz maliki borcunu yerine getirmek isterse tapu sicil memuru tarafından düzenlenecek resmi senetle satış sözleşmesi yapılacak ve tescil hususundaki hükümlere uyularak taşınmazın mülkiyeti alıcı adına tescil edilecektir. Şayet taşınmaz maliki bu satış sözleşmesini yapmaktan kaçınırsa, yani borcunu ifa etmekten kaçınırsa, alıcının açacağı davanın ve mahkemece verilecek hükmün konusu ve niteliği doktrinde tartışmalıdır. Kanaatimizce alıcı açacağı dava ile taşınmaz malikinin satış sözleşmesi için irade beyanında bulunmasına hüküm verilmesini isteyecektir. İsviçre'de 1947 tarihli Federal Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 78. maddesine göre davalı bir irade beyanında bulunmaya mahkum edilirse hüküm beyanın yerine geçer. Aynı esasın bizde de uygulanması uygun görünmektedir. Bu esas kabul edilirse kanaatimizce alıcı mahkeme kararını ibraz etmek suretiyle taputa satış senedini resmi şekilde düzenlettirebilecektir. Satıcı bu durumda tescil için talepte bulunursa mesele kalmaz. Tescili talepten kaçınırsa bu takdirde normal bir satış sözleşmesinin ifa edilmemesinin sonuçları doğar. Alıcı bu sefer mahkemeye müracaatla Medeni Kanun madde 716 uyarınca mülkiyetin hükmen kendisine geçirilmesine karar verilmesini isteyebilir. Hemen işaret edelim ki uygulama ve yazarların çoğunluğu satış vaadinin ifası davasında doğrudan doğruya Medeni Kanun madde 716'ya göre mülkiyetin alacaklıya geçtiğine karar verilebileceği ve iki ayrı davanın söz konusu olmayacağı fikrindedir. Bu çözüm meseleyi kolaylaştırmaktadır, ancak satış vaadi ile satış farkını da ortadan kaldırmaktadır. Böylece bir taraftan satış vaadi ile satışın farklılığını kabul etmek, diğer taraftan ise vaat alacaklısını Medeni Kanun madde 716'dan yararlandırmak tutarsız olmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi'nin de belirttiği üzere Medeni Kanun madde 716 uyarınca açılacak dava satış sözleşmesine veya bunun yerine tutacak mahkeme kararına dayanmak zorundadır. Satış vaadine dayanarak Medeni Kanun madde 716 uyarınca mülkiyetin geçirilmesine karar verilmesi talep edilemez. Şayet satış vaadinde bulunan taşınmaza malik olmadığı için borcunu yerine getiremiyorsa, borçlar kanunu madde 96 uyarınca alıcının zararını tazmin yükümlülüğü altına girer. Satış vaadinden doğan taleplerin borçlar kanunu madde 125 gereği 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğu kabul edilmektedir. G. Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu. Memleketimizde kadastro çalışmaları uzun yıllar aldığı için tapuya henüz kaydı yapılmayan taşınmazların çokluğu, bunların hukuki düzeni hususunda önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bunların başında da bu taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin tabi olacağı hükümler gelmektedir. Bazı yazılarda ve bazı Yargıtay kararlarında tapusuz taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkının söz konusu olamayacağı ifade edilmişse de bu fikrin doğru olmadığı açıktır. Bir kere tapusuz taşınmazlarda önceki hukukumuzdan intikal eden bir mülkiyet bulunabilir. Özellikle önceki hukukumuzdaki miri araziden devletin elini çekmesi üzerine bu arazinin zilyeti tarafından özel mülk olarak kazanıldığı kabul edilmektedir. Diğer taraftan medeni kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmaz üzerinde işgal ve ihya yolu ile mülkiyet kazanılmış olabilir. Medeni kanun madde 713'te olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı için birinci fıkrasında öngörülen şartların gerçekleştiği anda bu şartlara sahip zilyetin taşınmazın mülkiyetini kazanacağı esası kabul edilmiş bulunduğundan hemen hemen bütün tapusuz taşınmazlarda mülkiyet bulunduğu söylenebilir. Böylece bugün uygulamada tapusuz taşınmazların çok büyük bir kısmı üzerinde mülkiyet hakkı bulunmakta, diğer bir kısım üzerinde ise henüz kimsenin mülkiyeti bulunmamaktadır. Üzerinde mülkiyet hakkı bulunan tapusuz taşınmazların malikleri taşınmazı tapuya kayıt ve mülkiyetlerini de tescil ettirmedikçe mülkiyet hakları üzerinde tasarruf edemeyecekleri için Medeni Kanun madde 705 fıkra 2 bu mülkiyeti başkasına devredemezler. Taşınmaz tapulandıktan sonra ise artık tapulu taşınmazda mülkiyetin devri hükümleri cereyan eder. Mülkiyete tabi tapusuz taşınmaz henüz tapuya kaydedilmeden de bu mülkiyeti devir borcu doğuran bir sözleşme örnek olarak bir alım satım sözleşmesi yapılmasına bir engel yoktur. Medeni Kanun madde 705 fıkra 2 sadece tasarruf işlemi yapılmasına engel olur. Borçlandırıcı iltizami işlem yapılmasına engel teşkil etmez. Yapılacak borçlandırıcı işlem örnek olarak alım satım Medeni Kanun madde 706 fıkra 1, Borçlar Kanunu madde 213 ve Tapu Kadastro Kanun madde 26 uyarınca resmi şekilde yapılmak gerekir. Şayet bu şekle uyulmamış, haricen satış yapılmışsa, alıcının zilyet kılınmış olup olmamasına göre tescil meselesi hariç, aynen tapulu taşınmazların satışında şekle uyulmamış olmasının sonuçları doğar. Fakat tapulu taşınmazlardan farklı olarak tapusuz taşınmaza zilyet kılınan alıcı için olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı işlemeye başlar. Medeni Kanun madde 713. Buna karşılık tapusuz taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan zilyetin bu zilyetliğini ve bu zilyetliğe dayanarak taşınmaz mülkiyetini kazanma imkanını başka bir kişiye devretmesi bir şekle tabi olmadığı gibi böyle bir devir borcu doğuracak sözleşme de şekli tabi değildir. Çünkü şekli gerektirecek bir kanun hükmü yoktur. Şekil meselesi dışında yapılan zilyetlik devri geçerli ise kazandırıcı zaman aşımı bakımından sonraki zilyet önceki zilyetin zilyetlik süresini kendi zilyetlik süresine ekleyebilir. Medeni Kanun madde 996. Şayet zilyetliğin devri ehliyetsizlik, rıza sakatlığı gibi bir sebeple hükümsüz ise sonraki zilyet zilyetliği devren değil aslen kazanmış olduğundan diğer bir ifade ile aralarında halef selif ilişkisi bulunmadığından sonraki zilyet önceki zilyetin zilyetlik süresinden yararlanamaz. Üstelik önceki zilyet zilyetlik davası Medeni Kanun madde 982-985 veya zilyetliğin sebepsiz kazanılması davası ile sonraki zilyeti taşınmazı geri vermeye mecbur edebilir. Şayet malik olmayan zilyetin zilyetliği devretmesi geçerli olmakla beraber bu devre sebep teşkil eden anlaşma geçerli değilse sonraki zilyet zilyetliği devren kazanmıştır. Devir borcu doğuran anlaşmadaki sakatlık devri de sakatlamaz. Zira zilyetliğin devri soyut bir hukuki işlemdir. Bu sebeple kazandırıcı zaman aşımı bakımından sonraki zilyet, önceki zilyetin süresini kendi zilyetlik süresine ekleyebilir. Medeni Kanun madde 996. Fakat önceki zilyetin Borçlar Kanunu madde 66'daki süre içinde sebepsiz zenginleşme davası ile taşınmazı geri kazanması mümkündür. Tapusuz taşınmazların devri meselesi bu tarzda ele alınmak ve açıklamak gerekirken 22.11.1944 tarih ve 27/32 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme kararı tapusuz gayrimenkulün zilyeti tarafından haricen satışı ve alıcıya teslimi kanunen hükümsüz olduğundan satıcının mezkur gayrimenkulü geri almaya yetkili olduğunu kabul etmiştir. Buna karşılık 9.10.1946 tarih ve 12/7 sayılı diğer bir içtihatı birleştirme kararında ise Yargıtay tapusuz taşınmazın maliki olmayan zilyeti tarafından satışının zilyetliği devir borcu yükleyen bir sözleşme olduğunu ve bu sözleşmenin bir şekle tabi olmadığını kabul etmiş, fikrin gerekçesini zilyetliğin aynı hak sayılmasına bağlamıştır. Yargıtay'ın 1946 yılından sonraki kararlarında 1946 tarihli içtihatı birleştirme kararına uyulmadığı ve tapusuz taşınmazların şekilsiz satışının geçerli olması için zilyetliğin devredilmiş olmasının arandığı görülmektedir. Bununla birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bazı yeni kararlarda tapusuz taşınmazların şekilsiz satışının geçerli sayılması için zilyetliğin devrini aramadığı görülmektedir. 1944 tarihli İçtihatı birleştirme kararı tapusuz taşınmazlarda zilyetin malik olup olmadığı ayrımını nazara almadığı için 1946 tarihli içtihatı birleştirme kararı vardığı sonucu zilyetliğin aynı hak olmasına bağladığı için ve sonraki kararlar ise sözleşmenin geçerli olması için zilyetliğin devredilmiş olmasının aranmasını haklı gösterecek dayanağa sahip olmadıkları için kabul edilemez. 1960 tarihli Hukuk Genel Kurulu kararının ise tapusuz taşınmazı satan kimsenin malik olup olmadığını ayırmaması ve genel olarak tapusuz taşınmazın satışını zilyetliğin devri vaadi olarak geçerli sayması uygun görülemez. Kanaatimizce tapusuz taşınmaza zilyet bulunan kimse malik durumda ise ancak resmi şekle uyarak taşınmazı satabilir. Medeni Kanun madde 706, Borçlar Kanunu madde 213, Tapu Kanunu madde 26. Şekilsiz satış hükümsüzdür. Böyle bir satışı zilyetliğin devri vaadi olarak geçerli saymanın bir anlamı yoktur. Zira bir malikin malik sıfatı ile sahip olduğu zilyetliği devretmeyi vaat etmesi demek, mülkiyet hakkını devretmeyi vaat etmesi demektir. Taşınmazın mülkiyetini devir borcu doğuran sözleşmeler ise resmi şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Alıcının taşınmaza zilyet kılınmış olması da sonucu değiştirmez ve bu hususta taşınmazın tapulu veya tapusuz olması fark yaratmaz. Malik mülkiyet hakkına dayanarak taşınmazı geri alabilir. Medeni Kanun madde 683. Meğer ki malikin bu talebi bir hakkın kötüye kullanılmasını teşkil etsin. Tapusuz taşınmazları taşınır hükümlerine tabi tutarak zilyetliğin devri ile mülkiyetin geçeceğini savunmak da medeni kanunumuzun taşınır ve taşınmaz ayrımı ile bağdaşmaz. Tapusuz taşınmazın maliki olmayan zilyetin zilyetliği devretmeyi vaat etmesi bir şekle tabi olmaksızın geçerlidir. Vaadin geçerli sonuç doğurması için zilyetliğin devredilmiş olması da şart değildir. Örnek olarak zilyetliğin devri için kararlaştırılan bedelin peşin ödenmesi kabul edilmişse zilyetlik henüz devredilmeden de satıcı bedeli talep ve dava edebilir. Zilyetliğin devri kazandırıcı zaman aşımı bakımından sonraki zilyetin önceki zilyetin zilyetlik süresini kendi süresine eklemesini sağlar. 3. Tescilden önce kazanma halleri. Evvelce belirttiğimiz gibi tescil prensibinin istisnaları mevcuttur. Bu istisnaların bir kısmı Medeni Kanun'un 705. maddesinde belirtilmiştir. Fakat tescilden önce kazanma halleri bu maddede sayılanlardan ibaret değildir. Yalnız hemen işaret edelim ki tescil prensibinin bir istisnasından söz edebilmek için istisnanın kanun tarafından öngörülmüş olması gerekir. Mülkiyetin tescilden önce kazanıldığı hallerde tescilin yapılması yine de önem taşır. Tescil mülkiyetin kazanılması için kurucu bir rol oynayamayacaksa da bu mülkiyeti açıklayıcı bir fonksiyon ifade edecektir. Bu açıklayıcı tescilin birinci fonksiyonu malike mülkiyet hakkına sahip olduğu malda tasarruf imkanı sağlamasıdır. Zira bu tescil yapılmadıkça malik hakkı üzerinde tasarrufta bulunamaz. Örneğin mülkiyeti başkasına devredemez, taşınmaz üzerinde irtifak ve rehin kuramaz. Medeni Kanun Madde 705 Fıkra 2. Bununla birlikte Medeni Kanun Madde 705 Fıkra 2 hükmünün tapu sicil memurlarına direktif veren bir düzen hükmü olduğu, açıklayıcı tescil yapılmadan malik her nasılsa tasarruf imkanı bulmuşsa yapılan işlemin geçerli olacağı kabul edilmektedir. Yapılacak açıklayıcı tescil, kamuya açıklığı sağlayarak hakkın korunmasını da sağlar. Özellikle mülkiyetin tescilsiz devren kazanıldığı hallerde şayet bir geçici tescil şerhi verilmemişse, Medeni Kanun Madde 1011, eski malik sicilde kayıtlı kaldığı sürece iyi niyetli üçüncü kişilerin ondan kazanacağı aynı haklar geçerli olur. Medeni Kanun Madde 1023. Hatta eski malik adına mevcut tescil terkin edilmedikçe, iyi niyetli olma şartı gerçekleşebildiği takdirde, Medeni Kanun Madde 712'de düzenlenmiş olağan zaman aşımı ile mülkiyet kazanma imkanından yararlanabilir. İşte yeni malik adına yapılacak tescil bunlara engel olur. Bu da açıklayıcı tescilin ikinci fonksiyonudur. Tescilin nasıl yapılacağını tapu sicili bahsinde gördük. Şimdi burada tescilden önce kazanma hallerini inceleyeceğiz. 1. Medeni Kanun'un 705. maddesinde belirtilenler. A. Miras. Terekede yer alan taşınmazların mülkiyeti ölüm olayı ile herhangi bir işleme gerek bulunmaksızın mirasçılara geçer. Bu miras hukukumuza hakim olan külli halefiyet prensibinin bir sonucudur. Medeni Kanun Madde 599. Ölenin tek mirasçısı varsa terekedeki taşınmazların mülkiyeti de tescilden önce ona ait olur. Fakat birden çok mirasçı varsa tescilsiz mülkiyet kazanılması miras ortaklığı için söz konusudur. Diğer bir ifade ile mirasçılar terekedeki taşınmazlara el birliği halinde malik olurlar. Mirasçılar bu açıklayıcı tescili talep ederken bu mirasçılık sıfatlarını ve başkaca mirasçı bulunmadığını mirasçı belgesi ile ispat etmelidirler. TST Madde 21. İleride mirasın paylaşılmasında her bir mirasçının kendi payına düşen taşınmazlarda mülkiyet kazanması tescil prensibine tabidir. Bu tescili bütün mirasçıların talep etmesi gerekir. Mirasta tescilsiz kazanma külli halefiyetin bir sonucu olduğu için bu ancak külli halefler yani mirasçılar için söz konusu olur. Mirasçının kanuni mirasçı veya atanmış mirasçı olması fark yaratmaz. Buna karşılık kendilerine taşınmaz vasiyet edilmiş olan vasiyet alacaklıları, miras bırakanın ölümü ile söz konusu taşınmaz üzerinde mülkiyeti kazanmazlar. Sadece vasiyeti ifa borçlusuna karşı bir alacak hakkı kazanırlar. Taşınmaz vasiyetine yer veren ölüme bağlı tasarruf, mülkiyeti devir borcu doğuran bir kazanma sebebi olarak tescil prensibinin hükümlerine tabi olur. B. Mahkeme kararı. Mülkiyetin tescilden önce kazanılmasını mahkemelerin yenilik doğuran kararları sağlar. Bu nitelikte olmayan mahkeme kararlarının mülkiyetin tescilsiz kazanılmasını sağlaması söz konusu olmaz. Bu imkanı Medeni Kanun'un 716. maddesi sağlamaktadır. Geçerli bir borçlandırıcı işlem ile mülkiyeti devir borcu altına giren taşınmaz malikinin borcunu yerine getirmesi için alacaklı üzerine tescilin yapılmasını tapu idaresinden yazılı olarak talep etmesi gerekir. Medeni Kanun Madde 1013 Fıkra 1. Borçlu tescil talebinde bulunmaktan haksız olarak kaçınırsa alacaklı mahkemeden mülkiyetin kendisine hükmen geçirilmesini isteyebilir. Malikin tescili talepten kaçınmasını haklı kılan sebeplerin varlığı halinde dava reddedilir. Örnek olarak alıcının kendi edimini yerine getirmediği hallerde satıcı ödemezlik defini kullanarak davanın reddini sağlayabilir. Diğer taraftan Medeni Kanun Madde 716'ya dayanan davanın taşınmaz mülkiyetini devir borcunun borçlusuna karşı açılabilmesi için dava açılırken onun taşınmaza malik bulunması gerekir. Şayet borçlu ara yerde taşınmazı başkasına devretmişse, ne borçluya ne de borçla yükümlü olmayan yeni malike karşı Medeni Kanun Madde 716'ya dayanarak dava açılamaz. Ancak borçludan zararları tazmin etmesi talep edilebilir. Kanunun mülkiyet hakkının tanınmasını talep hakkı verdiği hallerde Medeni Kanun madde 652, madde 240, madde 255 ilgililerin buna uygun davranmaması nedeniyle dava açılarak bir yönde karar alınması halinde de mülkiyet mahkeme kararı ile kazanılır. Alacaklının Medeni Kanun madde 716'ya göre açacağı dava eda davası niteliğinde olmasına rağmen hüküm bir eda ilamı olmayıp bir yenilik doğuran karar niteliğindedir. Kararda mülkiyetin davacıya geçirildiği açıkça belirtilmelidir. Fakat hükümde tapu memuruna bir tescil emrinin yer almasına gerek yoktur. Davacı hükmün kesinleşmesiyle mülkiyeti kazanır. Açıklayıcı nitelikteki tescili yeni malikin kendisi talep edebilir. Medeni Kanun madde 716 fıkra 2, Medeni Kanun madde 1013 fıkra 2. Tescil için yazılı tescil talebi ile kararın tapu memuruna tevdiği gerekli ve yeterlidir. Yazılı tescil talebi herhangi bir zaman aşımına tabi değildir. Taşınmaz hakkında mahkeme kararı yerini tutan mahkeme önünde sulh, icra iflas kanunu madde 38 kabul ve hakem kararlarının da mülkiyeti tescilden önce kazandırıcı bir etkiye sahip oldukları kabul edilmektedir. Anlaşmalı boşanma halinde hakim tarafından uygun bulunarak onaylanan taraflar arasındaki anlaşma, boşanma kararının bir bölümünü teşkil ettiğinden Medeni Kanun madde 166'ya 3, bu anlaşmada yer alan taşınmaz devir borcunu içeren bir yükümlülük, kararın kesinleşmesiyle taşınmazın tescilden önce diğer tarafça kazanılmasını sağlar. Paylı mülkiyetin hakim tarafından aynen paylaşılması hususunda verilen hükmünde yenilik doğuran karar niteliğinde olduğu kabul ediliyorsa da biz bu husustaki eleştirilerimizi paylı mülkiyet bahsinde açıklamış bulunuyoruz. C. Cebri icra. Rehnedilmiş olan, haczedilen veya iflas masasına dahil olan taşınmazın paraya çevrilmesi halinde alıcı mülkiyeti tescilden önce kazanır. Şöyle ki haczedilen bir taşınmaz ancak açık artırma ile satılarak paraya çevrilebilir. İcra İflas Kanunu madde 123 aynı şekilde rehinedilmiş olan bir taşınmazın paraya çevrilmesinde de hacizli taşınmazın paraya çevrilmesine dair hükümler uygulanır. İcra İflas Kanunu madde 150G. Bu açık artırmalar İcra ve İflas Kanunu'na tabidir. Borçlar Kanunu madde 231 son fıkra. İcra ve İflas Kanunu'nun 134. maddesine göre alıcı taşınmazın mülkiyetinin ihalenin kesinleştiği tarihte kazanır. İflas masasına dahil taşınmazlar ise açık artırma ile paraya çevrilebileceği gibi pazarlık suretiyle de satılabilir. İcra İflas Kanunu madde 241. Bu halde de artırmaya yukarıdaki hükümler uygulanır. İcra İflas Kanunu madde 243. Pazarlık suretiyle satışın niteliği ve hükümleri tartışmalıdır. Fakat bu halde mülkiyetin tescille intikal edeceği kabul edilmektedir. D. İşgal. Çift ağıt tanım ve şartları. İşgal bir kimsenin maliki bulunmayan bir taşınmazda malik olmak arzusu ile zilyetliğini kurmasıdır. Bunun sonucu o kimse söz konusu taşınmazın mülkiyetini tapuya tescilden önce aslen kazanır. Yukarıdaki tanımdan anlaşılacağı üzere işgal yolu ile mülkiyet kazanma Medeni Kanun'un taşınmaz olarak saydığı şeylerden Medeni Kanun madde 704 arazi ve kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler için söz konusu olur. Gerçekten taşınmaz sayılan bağımsız ve sürekli hakların nitelikleri işgale uygun değildir. Zira bunların madde olarak işgal edilebilecek bir varlıkları yoktur. Ancak maddi varlığı olan bir şey işgal edilebilir. Böylece işgali düzenleyen Medeni Kanun madde 707'deki taşınmaz deyimini sadece arazi ve bağımsız bölüm olarak anlamak icap eder. Bir taşınmazın İşgal yolu ile mülkiyet kazanılmasına elverişli olabilmesi için taşınmaz üzerinde başkasının mülkiyet hakkı bulunmamalıdır. Fakat bu ifademizle maliki bulunmayan her taşınmazın işgal yolu ile mülkiyetinin kazanılabileceğini söylemek istemiyoruz. Sahibi bulunmayan taşınmazdan hangilerinde işgal yolu ile mülkiyet kazanılabileceğini aşağıda ayrıca belirteceğiz. Burada şimdi işaret etmek istediğimiz nokta maliki bulunan bir taşınmazda işgal yolu ile mülkiyet kazanılamayacağıdır. Çift B, işgal yolu ile mülkiyet kazanılabilecek taşınmaz. 3A, tapuya kayıtlı olup da sicile göre sahipsiz hale gelen taşınmazlar. Medeni Kanunu'nun 707. maddesi bu taşınmazlar için şu hükmü koymuştur. Tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması ancak kaydının malikin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. Hükmün İsviçre Medeni Kanunu'nun 658. maddesi göz önünde tutulursa şöyle anlaşılması gerekir. Tapuda kayıtlı taşınmazlar ancak sahipsiz hale geldikleri tapu sicilinden anlaşıldığı takdirde işgal yolu ile kazanılabilirler. Tapuda kayıtlı bir taşınmazın sahipsiz hale gelmesi hükümde de belirtildiği gibi malikin sicilde tescil edilmiş bulunan mülkiyet hakkını terk etmesiyle mümkündür. Bunun için malikin mülkiyet hakkının terk sebebiyle terkini talep etmesi ve bu talebe dayanarak terkinin yapılmış yani malikin adının çizilmiş olması gerekir. Şayet sicilde malikin adı çizilmiş olmakla beraber terkinin ne sebeple yapıldığı anlaşılamıyorsa veya malikin adı çizilmiş olmayıp da bu addaki kişinin kim olduğu anlaşılamıyorsa o arazinin mülkiyeti işgal yolu ile değil ancak olağanüstü zaman aşımı ile kazanılabilir. Medeni Kanun 707'deki terkin edilmiş olma bu şekilde anlaşılmalıdır. Kanaatimizce malikin isminin çizilmesi terk sebebine dayanmakla beraber bu sebebin geçerli olmadığı hallerde terkin yolsuz bulunacağı ve malik mülkiyetini kaybetmiş olmayacağı için taşınmaz sahipsiz taşınmaz vasfını taşımayacağından işgal yoluyla mülkiyet kazanılmasına elverişli değildir. Fakat bu taşınmazın mülkiyeti olağanüstü zaman aşımı ile kazanılabilir. 26. ayrımın sonu sayfa 335.